Ayrım 11, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 136. Wallander konuşmaya devam etti. Çokça skandal söz konusu olduğunu söylemiştin, dedi Wallander. Adalet Bakanlığı yaptığı dönemlerde İsveç'te sanat eserleri kaçakçılığına, adının karıştığına ilişkin söylentiler de çıkmıştı. Söz konusu kaçak tablolar asla bulunamadı ve bu tablolar şimdi büyük olasılıkla koleksiyoncuların kale gibi korunan evlerinin duvarlarını süslüyordur. Polis bir rastlantı sonucu aracı olduğu ileri sürülen bir adamı yakalamıştı. Bu adam Wettersted'in bu olayın içinde olduğuna yemin etmişti. Ama bu elbette kanıtlanamadı ve olay yine kapandı. Gerçeğin ortaya çıkmasını isteyenlerin sayısı, istemeyenlerin sayısının yanında bir hiçti.
İyi bir tablo çizmedin doğrusu, dedi Wallander.
Sana az önce ne söylediğimi hatırlıyor musun? Gerçeği mi yoksa söylentileri mi istiyorsun diye sormuştum. Çünkü Gustav Wettersted'le ilgili çıkan söylentilere bakarsan o çok başarılı bir politikacıydı. Partisine sadıktı ve çok hümanist biriydi. Ayrıca iyi bir eğitim görmüş ve yetenekli biriydi de. Ölüm ilanında bunlar yer alacak. Tabii kırbaçladığı kızlardan biri bildiklerini anlatmaya karar vermediği sürece.
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra ne oldu diye sordu Wallander.
Kendisinden daha genç bakanlarla iyi anlaştığını sanmıyorum. Özellikle kadın bakanlarla. O günlerde kuşaklar arasında büyük farklılıklar yaşanıyordu. Bana kalırsa tıpkı benim gibi o da zamanını doldurduğunu fark etti. Gazetecilikten istifa ettim. Ve üstada geldikten sonra da doğrusu onu hiç düşünmedim şu ana kadar.
Onca yıldan sonra onu sence kim öldürmek ister?
Lars Magnusson omuz silkti. Bu soruyu yanıtlamak olanaksız.
Wallander'in bir sorusu daha vardı. Bu ülkede daha önce birinin kafa derisi yüzülerek öldürüldüğüne ilişkin bir şey hatırlıyor musun?
Magnusson gözlerini kıstı, merakla Wallander'a baktı.
Kafa derisi mi yüzülmüş? Bundan televizyonda söz etmediler. Bilselerdi mutlaka sözünü ederlerdi.
Bu ikimizin arasında kalmalı, dedi Wallander, başını tamam dercesine sallayan Magnusson'a bakarak.
Bu haberi henüz kamuoyuna duyurmak istemiyoruz diye sürdürdü konuşmasını. Soruşturmanın selameti açısından her şeyi söyleyemeyeceğimizi her zaman ileri sürebiliriz. Bu sözleri aslında polisin elinde fazla bir bilgi olmadığında söyleriz. Ama bu kez durum çok daha farklı.
Sana inanıyorum, dedi Magnusson. Ya da inanmıyorum. Artık gazeteci olmadığıma göre bunun bir önemi yok. Ama kafa derisi yüzen bir katil de hatırlamıyorum. Olsaydı mutlaka hatırlardım. Tore Svanberg böylesi bir haberin üstüne atlardı. Basına haber sızdıranları engellemeyi başarabilecek misin?
Bilmiyorum, diye karşılık verdi içtenlikle. Ne yazık ki bu konuda çok kötü deneyimlerim var.
Bu haberi satmayacağım, merak etme, dedi Magnusson.
Sonra da Wallander'i kapıya kadar geçirdi.
Polis olmaya nasıl dayanabiliyorsun, diye sordu Wallander'e dışarı çıkarken.
Bilmiyorum, dedi Wallander içtenlikle. Öğrenince sana da söylerim.
Fırtına artmıştı. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Wallander, Wettersted'in evine döndü. Nüyberg'in adamlarından bazıları üst katta parmak izlerini alıyorlardı. Wallander balkon penceresinden bakarken Nüyberg'in bahçe kapısının yanındaki lamba direğine bir merdiven dayamış olduğunu gördü. Rüzgar merdiveni devirmesin diye de direğe bağlamıştı. Nüyberg tam merdivenden inerken Wallander gidip ona yardım etmeye karar verdi. Kapıda karşılaştılar.
Ampulü sonra da değiştirebilirdin, dedi Wallander. Rüzgar merdiveni de seni de uçurabilirdi.
Düşseydim mutlaka bir yerimi incitirdim.
Nüyberg ciddi bir sesle konuşmasını sürdürdü.
Elbette ampulü daha sonra değiştirebilirdim ama unutabilirdim. Bu işin yapılmasını sen istediğin için... Ben de yeteneklerine ve sana saygı duyduğumdan ampulü şimdi değiştirmeye karar verdim. Ama bunu sen istediğin için yaptım. Yoksa başkası isteseydi inan yerimden kıpırdamazdım.
Wallander Nüyberg'in bu sözlerine şaşırmıştı ama yine de şaşkınlığını belli etmemeye çalıştı. Ampul patlamış mı, diye sordu.
Hayır, diye karşılık verdi. Gevşetilmiş.
Wallander bunun ne anlama gelebileceğini düşündü, sonra da ani bir karar verdi.
Bir dakika diyerek salona gitti ve Sara Bjorklund'a telefon etti. Telefonu genç kadın açtı. Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için çok özür dilerim diye söze başladı. Ama çok önemli bir şey sormak istiyorum. Wetterstedt'in evinde ampulleri kim değiştirirdi?
Kendisi.
Dışarıdakileri de mi?
Evet, öyle sanıyorum. Bahçeyle kendi ilgilenirdi. Onun evine giren tek kişi belki de bendim.
Siyah arabadakiler dışında diye geçirdiği içinden Wallander. Bahçe kapısının yanında bir lamba var diye sürdürdü konuşmasını. Lamba genellikle açık mı olurdu?
Kışları hava erkenden karardığı için evet, hep açık olurdu.
Hepsi bu kadar dedi Wallander. Yardımların için çok teşekkür ederim.
Bir kez daha o merdivene çıkabilir misin diye sordu Nüberg'in yanına geldiğinde. Yeni bir ampul takmanı istiyorum.
Yedek ampuller garajın içindeki küçük odada diyerek çizmelerini giydi Nüberg.
Yeniden fırtınaya çıktılar. Nüberg tırmanıp ampulü takarken Wallander iki eliyle merdiveni tuttu. Nüberg ampulü yerine taktıktan sonra merdivenden indi, kumsala doğru gittiler.
Şimdi çok daha farklı oldu dedi Wallander. Lambanın ışığıyla denize dek uzanan yol birden pırıl pırıl oldu.
Ne düşünüyorsun diye sordu Nüberg.
Bana kalırsa cinayetin işlendiği yer lambanın ışığının oluşturduğu dairenin içinde bir yerde. Şansımız yaver giderse lambanın üzerindeki parmak izlerini alabiliriz.
Katilin bu cinayeti planlayarak mı işlediğini düşünüyorsun? Ampul bilerek mi gevşetildi?
Evet dedi Wallander, böyle düşünüyorum.
Nüberg merdiveni alarak bahçenin arkasına gitti. Wallander olduğu yerde kaldı. Yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Polis kordonu kaldırılmamıştı. Bir polis arabası kumsalın hemen dışında park etmiş bekliyordu. Mobiletli biri dışında kimseler yoktu. Wallander arkasını dönerek içeri girdi.
10. Bölüm. Sabah saat 7 civarında bodrum katına indi. Çıplak ayaklarının altındaki zemin serindi. Kıpırdamadan durup çevreye kulak verdi, sonra da kapıyı arkasından kapatarak kilitledi. Oraya son kez geldiğinde yere serpiştirdiği ince un tabakasını inceledi, bıraktığı gibi duruyordu. Kimse dünyasına tecavüz etmemişti. Yerdeki unun üstünde ayak izi falan yoktu. Sonra da fare kapanlarını denetledi, şansı yaver gitmişti. 4 kapanda 4 fare vardı. Bunlardan biri de tüm yaşamında gördüğü en büyük fareydi.
Geronimo bir keresinde gençliğinde yenilgiye uğrattı. Pavni savaşçısının öyküsünü anlatmıştı. Bu savaşçının adı altı parmaklı ayıydı ve sol elinde tam 6 parmak vardı. Bu onun ilk düşmanı olmuştu. Geronimo o günlerde çok genç olmakla birlikte ölümün eşiğine gelmişti. Düşmanının 6. parmağını kesmiş, kuruması için güneşin altında bırakmıştı. Sonra da bu kesik parmağı uzun süre kemerinin altındaki küçük deri kesenin içinde taşımıştı. Bu öyküyü anlattığı zaman Geronimo yaşamının sonuna çok yaklaşmıştı.
Baltalarından birini büyük farede denemeye karar verdi. Küçük farelere de göz yaşartıcı spreyin etkilerini araştıracaktı. Ama bunu hemen şimdi yapmayacaktı. Öncelikle bu değişimin sonuçlarına katlanması gerekiyordu. Aynanın önüne oturdu, ışık gözlerini kamaştırmasın diye lambayı ayarladı, sonra da dikkatle yüzüne baktı. Sol yanağını hafifçe kesmişti ama yara izi güçlükle görülüyordu. Bu onun değişiminin son aşamasıydı, darbe kusursuzdu. Birinci canavarın bel kemiğini parçalarken bir ağacı kesiyormuş gibi hissetmişti. İç dünyasına yoğun bir rahatlama ve doygunluk hissi yayılmıştı. Canavarı sırtından vurmuş, bir an bile duraksamadan kafa derisini yüzmüş, ait olduğu yere toprağın altına gömmüştü. Yalnızca bir tutam saç görünüyordu toprağın üstünde.
Kısa bir süre sonra buna bir yenisi eklenecekti. Aynada yüzünü incelerken bir yandan da birinci kesiğin yanına ikinci bir kesik daha yapmasının iyi olup olmayacağını düşünüyordu. Yoksa bıçağın diğer yanağını kutsamasına mı izin vermeliydi? Aslında bunun hiç önemi yoktu. İşini bitirdiğinde tüm yüzü zaten kesikler içinde olacaktı.
büyük bir titizlikle hazırlanmaya başladı. Sırt çantasından silahlarını, boyalarını, fırçalarını ve en önemlisi görevler ve tanrısal esinlerin yazılı olduğu kırmızı kaplı kitabı çıkardı. Kitabı özenle masanın üstüne koydu. İlk kafa derisini bir gece önce gömmüştü. Hastanenin çevresinde koruma vardı ama tel örgüyü nereden geçebileceğini biliyordu. Pencereleriyle kapılarında demir parmaklıklar olan parka benzeyen büyük bir alanın ortasındaki binada kız kardeşini ziyarete gittiğinde onun odasının hangisi olduğunu belirlemişti. Odanın penceresi her zaman karanlık olurdu. İnsanın tüylerini ürperten bu kasvetli bina koridorlardan gelen ışığın dışında hep karanlıktı. Kafa derisini gömmüş ve fısıltıyla kız kardeşine ilk adımı attığını haber vermişti. Canavarları teker teker ortadan kaldıracaktı. Ancak o zaman kız kardeşi yeniden dünyaya dönebilecekti. Gömleğini çıkardı. Yaz olmasına karşın birden ürperdi. Kırmızı kaplı kitabı açtı ve artık var olmayan Wetterstedt adındaki adamla ilgili bölümü geçti. İkinci kafa derisi 7. sayfada anlatılıyordu. Kız kardeşinin yazdıklarını okuduktan sonra bu kez daha küçük bir balta kullanmayı geçirdi aklından. Kitabı kapatarak aynadaki görüntüsünü inceledi. Yüzü annesinin yüzüne çok benziyordu ama gözlerini babasından almıştı. Gözleri top ağzı gibi derin ve ürkütücüydü. Babasının o gözleri çocukluğunun ilk anılarındandı. Bir çift göz ona bakar onu ürkütürdü ve o günlerden beri de babasını kocaman bir çift göz ve kükreyen bir ses olarak anımsıyordu. Yüzünü havluyla sildi. Sonra da büyük ve kalın fırçalardan birini alarak siyah boyaya batırdı. Ve Wetterstedt'in alnında bıçağın delik açtığı yere kendi yüzüne, kaşının hemen üstüne ilk çizgiyi çekti. Polis kordonu dışında saatlerce kalmıştı. Ne olduğunu ve ters dönmüş kayığın altında yatan cesedi kimin öldürdüğünü anlamaya çalışan polisleri izlemek çok heyecan vericiydi. Birkaç kez içinden ortaya çıkıp cinayeti kendisinin işlediğini açıklamak gelmişti. Bu hala üstesinden gelemediği bir zayıflıktı. Yaptıklarının kız kardeşinin Tanrısal Esinler kitabından alınan bir görev olduğunu ve bunu yalnızca kız kardeşi için yaptığını iyice anlamalıydı. Bu zayıflığının üstesinden mutlaka gelmeliydi. Yüzüne ikinci bir çizgi daha çekti. Değişime yeni başlamasına karşın yine de dışarıdan görünen kimliğinin büyük bir bölümünün kendisini terk ettiğini hissedebiliyordu. Kendisine neden Stefan adının konulduğunu bilmiyordu. Bir keresinde annesinin biraz ayık olduğu bir gün bunu sormuştu. Neden Stefan? Neden başka bir isim değil de bu isim? Annesi üstünkörü bir yanıt vermişti. Çok iyi hatırlıyordu. Stefan güzel bir isim demişti. Herkesin beğendiği gözde bir isim demişti annesi. O gün ona nasıl da kızmıştı. Annesini oturma odasında bırakarak öfkeyle kapıyı çarpıp dışarı çıkmıştı. Sonra da bisikletine binerek deniz kenarına gitmişti. Deniz kıyısında yürürken kendine çok farklı bir ad, Hoover adını seçmişti. FBI'ın başındaki adamın adını. Onunla ilgili bir kitap okumuştu. Adamın damarlarında kızılderili kanı olduğuna ilişkin söylentiler çıkmıştı bir ara. Acaba kendi damarlarında da aynı kan var mıydı? Büyük babası akrabalarının birçoğunun uzun yıllar önce Amerika'ya göçtüklerini söylemişti. Kendi damarlarında bu soylu kan olmasa bile belki ailesinde akıyor olabilirdi. Kız kardeşi hastaneye kaldırıldıktan sonra o da Geronimo ve Hoover adlarının bir karışımını kullanmaya karar vermişti. Bu arada sürekli büyük babasının minyatür askerler yapmak için kurşun ve kalay alaşımını eritip bunları alçı kalıplara döküşünü hatırlamaya çalışıyordu. Büyük babası öldüğünde kalıplarla alaşım kepçesini bulmuştu. Bodrumdaki karton kutunun içindeydiler. Bunları kutunun içinden çıkarmış, kızıl derili bir polis şekli yapabilmek için kalıbı değiştirmişti. Herkesin uyuduğu ve babasının da hapiste olduğu bir gece mutfağa kapanarak büyük bir tören yapmıştı. Hoover'la Geronimo'yu bir arada eriterek kendi yeni kimliğini yaratmıştı. Artık o kendisinden korkulan ve damarlarında savaşçı bir kızılderilinin yürekli kanı olan biriydi. Kimse ona zarar veremezdi. İstenilen intikamı almasını artık kimse engelleyemeyecekti. Gözlerinin üstüne siyah çizgiler çizmeyi sürdürdü. Bu çizgiler gözlerinin daha da derinleşmesine neden oluyordu. Avına saldırmaya hazırlanan bir canavarın gözleri gibiydi. İki yırtıcı göz çevresini izliyordu. Kendisini bekleyen şeyi bir kez daha düşündü. Yaz dönemi bayramıydı. Havanın yağmurlu ve rüzgarlı olması işini güçleştirecekti. Bir yere CEO yolculuğuna çıkmadan önce iyi giyinmesi gerektiğini biliyordu. Ziyaretine gittiği kişinin havadan ötürü içeri girip girmediği sorusunu bir türlü yanıtlayamıyordu. Ama bekleme yeteneğine güvenmesi gerektiğini kendine söyleyip duruyordu. Bu elemanların her zaman bu öğüdü veren Hoover'ın erdemlerinden biriydi. Geronimo'nun da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Her zaman düşmanın dikkatinin azalacağı bir an mutlaka olurdu. İşte o zaman harekete geçmeliydi. Eğer ziyaret edeceği kişi havadan ötürü içeriye girse bile yine aynı kural geçerli olacaktı. Er ya da geç evden çıkacaktı, o zaman da harekete geçecekti. Bir gün önce oraya gitmişti. Mobiletini ağaçların arasına bırakmış ve çevreyi rahat izleyebilmek için tepeye tırmanmıştı. Arne Karlman'ın evi Vetter Stedinki gibi orada öylece tek başına duruyordu. En yakın ev çok uzaktaydı. Beyaz badanalı İskandinav ülkelerinin tipik çiftliklerinden birine uzanan yol ağaçlıklıydı. Yaz dönemi bayramı hazırlıkları başlamıştı. Birçok kişinin kamyonetlerinin arkasında katlanır masa ve sandalyeleri çıkardıklarını gördü. Bahçenin bir köşesine tente geriyorlardı. Arne Karlman da oradaydı. Dürbünüyle bakınca ertesi gün ziyaretine gideceği adamın bahçede dolaşarak etrafındakilere bir sürü talimat verdiğini gördü. Üzerinde eşofman vardı, başına da bir bere takmıştı. Kız kardeşinin bu adamla birlikte olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Adama bir kez daha bakınca midesinin bulandığını fark etti. Artık daha fazlasını görmeye gerek yoktu. Nasıl bir plan uygulayacağını biliyordu. Alnını boyamayı ve gözlerinin çevresine gölgeler çizmeyi bitirdiğinde burnunun iki yanına kalın iki beyaz çizgi çekti. Geronimo'nun kalbinin göğsünde attığını hissetmeye başlamıştı artık. Öne doğru uzanarak yerdeki kasetçaların düğmesine bastı. Davulların sesi ortalığı kaplarken ruhlar beyninin içinde konuşmaya başladılar. İşi akşama dek sürdü. Yanına alacağı silahları seçerek dört fareyi daha büyük bir kutuya koydu. Fareler şaşkınlık ve panik içinde kutunun kenarlarına tırmanmaya çalıştılar. Denemek istediği baltayı eline alarak en şişman fareye doğru kaldırdı ve olanca gücüyle indirdi. Fare ikiye ayrıldı. Her şey o denli çabuk olmuştu ki fare bağırmaya fırsat bile bulamamıştı. Diğer fareler telaşla kutudan dışarı çıkmaya uğraşıyorlardı. Duvarda asılı deri ceketinin cebindeki sprey kutusunu çıkarmak için uzandı ama kutu yoktu. Diğer cebine baktı, orada da yoktu. Bir an için kas katı kesildi. Yoksa sığınağına biri mi gelmişti? Sonra da bunun olanaksız olduğuna karar verdi. Düşüncelerini toplamak amacıyla yeniden aynaların karşısına geçip oturdu. Sprey kutusunu mutlaka cebinden düşürmüştü. Gustav Wetterstede yaptığı ziyaretten sonra geçen günleri yavaş yavaş ve hiçbir olayı atlamadan hatırlamaya çalıştı. Polis kordonunun dışında onların çalışmalarını izlerken düşürmüş olmalıydı. Bir ara kazağını giymek için ceketini çıkarmıştı. O zaman düşürmüş olmalıydı. Sprey kutusunun herhangi bir tehlike içermediğine karar verdi. Herkes sprey kutusu düşürebilirdi. Bunda olağan dışı bir şey yoktu. Kutunun üstünde parmak izleri olsa bile bunlar polis kayıtlarında yoktu. FBI'ın başkanı Hoover bile bu işin peşine düşseydi herhalde o da sprey kutusundan bir ipucu yakalayamazdı. Aynaların önünden kalkarak farelerin yanına yaklaştı. Fareler onu görünce panik içinde kutunun içinde sağa sola kaçışmaya başladılar. Üç balta darbesiyle hepsini öldürdü. Kanlar içindeki fare leşlerini poşete koyup dikkatle bağladı ve daha büyük bir poşete koydu. Baltayı temizledikten sonra parmağının ucuyla baltanın keskin ucuna hafifçe dokundu. Akşamüstü altıda hazırdı. Silahlarını ve fare leşleriyle dolu torbayı sırt çantasına koydu. Dışarıda hava yağmurlu ve rüzgarlı olduğundan çorap giyerek lastik papuçlarını ayağına geçirdi. Işığı söndürerek bodrum katından dışarı çıktı. Sokağa çıkmadan önce kaskını başına geçirdi. Stuart'a sapmadan önce bir otoparka giderek fare leşleriyle dolu torbayı çöp kutusuna attı. Sonra da Bieresio'ya doğru yola koyuldu. Rüzgar durmuştu. Havada ani bir değişiklik olmuştu. Akşam güzel geçeceğe benziyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 147.